bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
12 Eylül Türkiye'nin Miladı. Mehmet Ali Birand, Hikmet Bila, Rıdvan Akar. 1. Kaset, 1. Yüz. Doğan Kitapçılık. 1. Baskı, Şubat 1999. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. 12 Eylül Türkiye'nin miladı oldu. Önceki askeri müdahalelerin aksine anayasa ve kanunlarla bu dönem kalıcılaştırılmak istendi. Komutanlar ülkenin bir daha 12 Eylül öncesine dönmemesi için her tür önlemi aldılar. 2000'li yıllara girerken bu hedefe ulaşılmış görünüyor. Türkiye hala 1980'de dikilen elbiseyi giyiyor. Bu kitap Türkiye'nin en çalkantılı, en kanlı ve en acılı dönemini anlatıyor. 12 Eylül belgeseli dünü bilmek, bugünü anlamak ve yarını kurmak isteyenlere sesleniyor. Ön söz. 12 Eylül belgeseli bir üçlemenin sonuncu halkası. Demir Kırat, 12 Mart belgeselleriyle birlikte ele alındığında 1946'dan bu yana Türkiye'nin çok partili yıllarının en ciddi ve en kritik dönemine 12 Eylül belgeseli ışık tutuyor. 12 Eylül dönemi hafızalarda hala tazeliğini koruyor. Türkiye hala bu dönemin travmasını atlatabilmiş değil. Bu nedenle de önceki askeri müdahalelere oranla bir tarih çalışması yaptığımız söylenemez. 1961 ve 1971 askeri rejimlerini halkın ve yaşamın iradesi aşmıştı. İzleri solmaya yüz tutmuştu. Oysa 12 Eylül anayasası, hukuku, ekonomi ve siyaset yaşamındaki yapısal dönüşümü ve de tek tek bireylerin yaşadıkları acı deneyimlerle hala capcanlı. İşte bu nedenle de 12 Eylül belgeselini kılı kırk yararcasına gerçekleştirdik. Türkiye bugün yaşadığı toplumsal sorunların neredeyse tamamını 12 Eylül dönemini referans göstererek tartışıyor. Çalışma yaşamından liderlere, siyaset kültüründen İslamcı muhalefete, Kürt meselesinden ekonomik dengelere kadar her şey 12 Eylül döneminin izlerini taşıyor. İşte böylesi bir dönemin öyküsü ancak belgesele özgü objektif, tarafsız ve tarihe karşı sorumlu bir dille anlatılabilirdi. Biz de belgeselciliğin bu ilk kuralına harfiyen uymaya özen gösterdik. 12 Eylül belgeseli Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının dar ağacında sallandığı günden başlıyor. 1972 yılının 6 Mayıs'ında halkın ekonomi ve siyaseti aşan toplumsal bilinci püskürtülmüş görünüyordu. Öğrencilerin öncülüğünde sokaklara yansıyan toplumsal muhalefet 3 gencin dramatik ölümüyle geri çekiliyordu. Ancak askeri müdahalelerin toplumsal dengelere geçici çözüm olduğu arayışı bir kez daha ortaya çıktı. Toplumsal muhalefet 1972'den itibaren çarpan etkisiyle çok daha yaygın, kitlesel ve kanlı bir biçimde geri döndü. Türkiye çok daha derin bir krize yuvarlandı. 1973-1980 dönemi Türkiye Cumhuriyeti'nin iç savaş ortamına sürüklendiği yıllar olarak hafızalara kazındı. Kitlesel katliamlar, suikastlar ve çatışmalar girdabında Türkiye kan kaybediyordu. Bu dönemde resmi açıklamalara göre 5000, sağda ve solda vuruşanlara göre ise 10.000'in üzerinde ülke evladı yaşamını yitirdi. Ne yönetenler eskisi gibi yönetebiliyor ne de yönetilenler eskisi gibi yönetilmek istiyordu. Ülke kamplara ayrılmıştı. Şehirler, ilçeler, mahalleler, hatta sokaklar sağ ve sol arasında paylaşılmıştı. Devletin güvenlik güçlerinin giremediği kurtarılmış bölgeler ilk kez bu dönemde gündeme geldi. Hayat pahalılığı inanılmaz boyutlara varmıştı. Kıtlık, kara borsa ve elektrik kesintileriyle halk adeta canından bezmişti. İşte böylesi bir dönemde yeniden kurtarıcılardan medet umulmaya başlandı. Krizi süngü çözdü. Türk Silahlı Kuvvetleri emir komuta zinciriyle yönetime el koydu. 1980-1983 dönemi askerin en uzun iktidar yılları oldu. Bu yıllarda önceki deneylerin ışığında komutanlar yapısal, kalıcı bir dönüşümün gerekliliğinin ayrımına vardılar. Öyle bir sistem kurulmalıydı ki bir daha 12 Eylül öncesine dönülmesin. Bunu sağlamak için de başta anayasa olmak üzere demokrasinin üç saç ayağıyla yasama, yürütme ve yargı ilgili yepyeni uygulamalar ve kanunları yürürlüğe soktular. Bugün Türkiye büyük ölçüde 12 Eylül'de dikilen elbisenin, demokrasinin içinde yaşıyor. Bu yeni elbisenin dikişleri patladı mı? Türkiye o elbiseye sığıyor mu? 12 Eylül belgeseli bu sorulara yanıt aramıyor. Ancak dünün deneyimleriyle bugünün gerçekleri arasında bağ kurulması, toplumsal hafızanın canlı tutulması gibi ciddi bir misyonu yerine getiriyor. Bugün Türkiye'de hiçbir şey 12 Eylül öncesi gibi değil. Siyasetin, ekonominin ve hayatın dinamiği bambaşka bir Türkiye yarattı. Ancak elbise aynı elbise. Bu nedenle de 12 Eylül hala Türkiye'nin miladı olma özelliğini koruyor. 1972-1983 yıllarını anlatan 12 Eylül belgeseli, bu dönemin başlıca aktörü olan Türk Silahlı Kuvvetleri açısından da çok çarpıcı dersler ve deneyimler içeriyor. Komutanların toplumsal gelişmelere bakışı, sivillerle kurulan iletişim biçimi, TSK'nın refleksleri ve sivil iradenin bu refleksleri okuyamaması bugün için anlamlı tecrübeler olarak algılanabilir. Türkiye demokrasi tarihi açısından asker ile sivil irade arasındaki iktidar mücadelesinin en zayıf halkasının Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı seçim ve terfileri olduğu gerçeği ise herhalde en iyi biçimde 12 Eylül belgeselinde bizzat tanıkların ağzından aktarılıyor. Yazılı olan tarihe kalıyor. 12 Eylül belgeselinin kitaplaştırılması sürecinde televizyon belgeselciliğinin bizleri sınırlayan zaman sorunu da ortadan kalkmış oldu. Böylece dönemi okumak, araştırmak isteyenler için kitabın kapsamını belgesele oranla daha geniş tutma avantajını sonuna kadar kullandık. Belgesel için dönemin tanığı, sanığı, mağduru ve kahramanı olan 121 kişiyle söyleşiler yapıldı. Kitapta belgeselin aslına sadık kalmak için söyleşileri aynen kullandık. 12 Eylül belgeseli yönetmenimiz Mustafa Ünlü'nün yetkin televizyonculuk deneyiminin yanı sıra titiz bir araştırmacı kimliğini de öğrenmemizi sağladı. Ayrıntıya gizlenen şeytanı bulan oydu. Teşekkür ederiz. Türkiye'nin en romanesk dönemini bütün çıplaklığıyla gözler önüne seren bu belgesel dünü anlamak, bugünü yaşamak ve yarını kurmak isteyenlere sesleniyor. Mehmet Ali Birant, Hikmet Bila, Rıdvan Akar. Bayrak Yarışı. 12 Eylül bir bayrak yarışının 3. 100 metresiydi. 27 Mayıs 1960'ta ilk turu koşanlar bayrağı 12 Mart 1971'de teslim ettiler. 12 Mart'ın koşucuları ise nöbet değişimi için 12 Eylül'ü beklediler. Bu süreçte kimi zaman tribündekiler sahaya indi, seyircilerin sahada olduğu dönemde kimi zaman askerler, kimi zaman da siyasetçiler hakem oldu. Adına demokrasi dediğimiz bu garip yarışı kim kazanacak bilinmiyor. Zira final, yani 4. 100 metre henüz koşulmadı. 1. Bölüm: Renklerin Çatışması. 1971 yılının 12 Mart'ında siyasete yeniden haki renk damgasını vurdu. Protokolün yerini esas duruş, makam arabalarının yerini tanklar aldı. Askerler aradan 10 yıl geçtikten sonra yeniden demokrasiyi hizaya çekiyorlardı. Demokrasi askıya alınmıştı. Komutanların muhtırasıyla Demirel hükümeti istifa ettirilmiş, yerine tüm partilerin kerhen de olsa destekledikleri bir hükümet kurdurulmuştu. Artık temel kararları asker alıyor, uygulamayı bu hükümet yapıyordu. Bu kez hiç olmazsa parlamento kapanmaktan kurtulmuştu. Siyasilerin amacı da buydu, meclisi açık tutmak. 12 Mart rejimi bir kasırga gibiydi. O kasırga solu ezdi geçti. Ülkede sol görüşlü olanlara karşı büyük bir tutuklama ve gözaltı kampanyası başladı. İşkenceli sorgular insanları dehşete düşürdü. Dernekler kapatıldı, sokağa çıkma yasaklarıyla özgürlükler kısıtlandı. Aradan bir yıl geçtiğinde Türkiye bir kez daha idam sehpasıyla tanıştı. 12 Mart müdahalesine giden olayların faturası Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'a çıktı. Anayasal düzeni tayir, tebdil ve ilgadan suçlu bulundular. Hakim Ali Elverdi kalemi kırdığında üç gencin de kılı bile kıpırdamadı. Onlar öğrenci liderleriydiler, heyecanlıydılar. Kusurları düzene karşı çıkmak, adına milli demokratik devrim dedikleri düşüncelerini savunmaktı. Hiç kimseyi öldürmemişlerdi. Ancak askeri rejim bu gençleri hoş görmedi. Ölümle nişanlı olduklarını söyleyen gençler idam edildiler. Kasırga yavaş yavaş dindi. Yerini dar ağacında sallanan üç gencin suskunluğu aldı. Suskunluk dalga dalga bütün ülkeye yayıldı. Türkiye ölen üç gencin ardından vicdanıyla hesaplaşıyordu. Siyasetin çınarı devriliyor. Bu hesaplaşmanın sesli bir biçimde dile getirilmesiyle Türk siyasi hayatındaki en büyük depremlerden biri yaşandı. 12 Mart'ın ikinci darbesi Türk siyasetinin bir anıtı sayılan İsmet İnönü'yü devirdi. O Atatürk'ün mirası olan CHP'nin 34 yıllık lideri, devlet geleneğinin temsilcisiydi. Onsuz politika hayal bile edilemezdi. İstikrar sembolüydü. 12 Mart müdahalesine önce karşı çıkmış, ardından anlayışlı bir tutum içine girmişti. Çiçeği burnundaki genel sekreteri Bülent Ecevit'le yolları işte orada ayrıldı. Ecevit, 12 Mart bana ve CHP'ye karşı yapılmıştır dedi ve genel sekreterlikten istifa etti. Ecevit, kadim genel başkanına saygıda kusur etmeden muhalif bir dil kullanmaya özen gösteriyordu. Bülent Ecevit, CHP eski genel sekreteri, askerler iktidara doğrudan el koymak yerine parlamentoyu ve partileri yönlendirmek ve baskı altına almak suretiyle bir düzenleme yapmaya çalışmışlardı. Benim çok saydığım, değer verdiğim liderim İsmet İnönü de kendince var olan bazı düşüncelerle, gerçeklerle CHP'nin bu isteklere uymasına uygun bulmuştu. Ben buna kesinlikle karşı çıktım ve yüreğime taş basarak çok sevdiğim ve saydığım İnönü'nün belirlediği politikaya karşı çıktım. Onun itirazı karşısında direnemeyeceğim kaygısıyla kendisine haber vermeden istifa kararımı açıkladım. O yüzden de tabii kendisini kırmış oldum. Nedenini de açıkça söyledim. Size gelip danışsaydım yüzüm tutmayabilirdi dedim. Ama bir kere o mücadeleyi açtığıma göre artık mücadelenin de gereklerini yerine getirmek zorundayım. Fakat kendisine en küçük bir saygısızlıkta bulunmadım. Asırlık çınar, İnönü ile çiçeği burnundaki Ecevit arasındaki tarihi hesaplaşma 7 Mayıs 1972 günü Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultayında yaşandı. İnönü yorgundu, yaşlıydı, hastaydı. Kulakları iyi duymuyor, gözleri iyi görmüyordu. Sözünü fazla uzatmadı. "Ya ben, ya Bülent," dedi. Karizması ve tecrübesini masaya koymuştu. Ancak 34 yıldır yönettiği parti bu defa beklenmeyen bir karar verdi. Kurultay Bülent'i seçti. Herkes İnönü'nün tepkisini bekliyordu. O ayağa kalktı, ceketini ilikledi, partinin yeni liderini saygıyla selamlayıp elini sıktı. Cumhuriyetin kurucusu ve mirasçısı hiçbir şey söylemeden aynı ağır adımlarla siyaset sahnesinden süzülüp gitti. CHP'nin yeni başkanı halkın gözünde genç, atak ve gözü pek bir insandı. İlericiliğin, demokratlığın sembolü, solun yeni lideriydi. Türkiye'yi kasıp kavuracak bir öykü, Kara Oğlan efsanesi işte böyle başladı. Restleşme başlıyor. CHP'de sular durulmuştu. Ancak devletin zirvesi yeni fırtınalara gebeydi. 1972 yılının ikinci yarısına girildiğinde saflar netleşti. Bir yanda 12 Mart müdahalesini sürdüren ve istedikleri değişikliğin mutlaka gerçekleşmesini bekleyen askerler, öte yanda asker müdahalesinin bir an önce bitmesini isteyen Demirel ve Ecevit. Demirel-Ecevit ikilisi askerin zorlamasına karşı çıkıyor, asker ise parlamentoyu kapatmakla tehdit ediyordu. Bu çekişme yaklaşan iki önemli seçim nedeniyle daha da tırmandı. Biri Genelkurmay Başkanlığı, diğeri Cumhurbaşkanlığı. Askerler ile siviller devletin en tepesindeki iki makamı paylaşma kavgasına girdiler. Kavganın tam ortasında bir gece Ankara semalarında jetler görülüverdi. Savaş uçaklarının havalanma emrini kuvvet komutanı Muhsin Batur vermişti. Muhsin Batur, Hava Kuvvetleri Komutanı, Batur'un jetleri Faruk Paşa Genelkurmay Başkanı olacağı esnada uçtu. Bir daha uçmadı. Zaten gece eğitim olarak Ankara'nın üzerinde. Bu tam anlamıyla bir güç gösterisiydi. Genelkurmay ve Cumhurbaşkanlığının paylaşılma kavgasıydı. Memduh Tağmaç'ın yerine geçecek kişi ertesi yıl Cumhurbaşkanı olacaktı. Devletin zirvesi için saflaşma yaşanıyordu. Ancak bu defa 12 Mart'ı imzalayan komutanlar arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Kendi aralarında ikiye bölünmüşlerdi. Bir yanda Memduh Tağmaç ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyiceoğlu, öte yanda Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur. Ortada da 24 saatlik bir süreye dayanan çok ince bir terfi hesabı yatıyordu. Genelkurmay Başkanı Tağmaç 1 Eylül günü emekli olacaktı. Eğer Tağmaç son ana kadar beklerse bir gün önce 30 Ağustos'ta Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler'in görev süresi dolacak ve ordudan ayrılmak zorunda kalacaktı. Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur da askeri şuraya çekilecekti. Yani tepedeki dengeler tamamen değişecek ve iki kişi kaybedecekti. Gürler ve Batur hemen harekete geçtiler. Önce Cumhurbaşkanı'na sonra da Başbakan'a çıktılar. Jetler aralıksız olarak Ankara semalarında uçuruldu. Mesaj çok açıktı. Tağmaç 1 Eylül'ü beklemeden emekli olmalı, yerine de Genelkurmay Başkanlığı'na Faruk Gürler getirilmeliydi. Muhsin Batur, Hava Kuvvetleri Komutanı, işte bu kendi aramızdaki ihtilafı çözmek için uçtular. Çünkü hükümet seçmezse Genelkurmay Başkanı atanmaz tabii, biliyorsunuz. Yani Bakanlar Kurulu kararıyla Genelkurmay Başkanı atanır, atanmaması için tabii siyasilerde bir takım eylemler yani düşünceler olduğu için onun önüne geçmek için tabii antidemokratik bir şey ama yapıldı bu hareket. Bunlar ayrılsın, bizim taraftarımız orgeneraller, Genelkurmay Başkanı ya da Kara Kuvvetleri Komutanı olsun. O işi öylece hallettik yani, 72'de. Sonuç jet hızıyla alındı. Tağmaç 1 Eylül'ü beklemeden emekliye ayrıldı. Böylece Gürler Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturdu. Batur hava kuvvetlerinde kaldı, taşlar yeni yerlerini bulmuştu. Silahlı kuvvetlerin en tepesinde fırtınalar yaşanırken kendi halinde sessiz sedasız bir generalde eşyalarını topluyordu. Kurtlar sofrasındaki o generallerin dönem arkadaşıydı. Trabzon Kolordu Komutanı Kor General Kenan Evren Buruk'tu. Emekliliğin ilk işaretini aldığını düşünüyordu. Pasif bir göreve Ankara'ya denetleme kurulu başkanlığına atanmıştı. 14. defa evini taşıyordu. Üstelik Ankara'da ev bulmak da bir meseleydi. Başkente gelince ilk işi Gürler'e çıkıp geldim efendim demek oldu. Kenan Evren, Trabzon Kolordu Komutanı. Dedim komutanım, işte geldim dedim. Bak dedi, senden çok şeyler bekliyorum dedi. Bu teşkilatı dedi, yerine oturturacaksın dedi. Falan dedi. İyi dedim. Ben de sonra emekli olurum dedim. O da üzüldü. Öyle şey olur mu dedi yahu. Ben seni mahsus buraya getirdim dedi. Peki dedim o zaman. Ülkenin zirvesindeki bu hareketlilikten habersiz olan halk askeri yönetimle birlikte kendi kabuğuna çekilmişti. Bir zamanlar miting meydanlarını dolduranlar şimdi evlerinde ilk kez televizyonla tanışıyorlardı. TRT deneme yayınlarına başlamıştı. Halka eğitmek için yayınlanan eğitim filmlerinde televizyon, radyonun görüntülü halidir türünden açıklamalar yapılıyordu. Televizyon henüz evlere girmeye başlamıştı. Daha çok statü sembolüydü. Ancak televizyon olan evlerde toplanan halk daha şimdiden pilli bebek ve sevimli hayalet Casper'la gündelik tasalarından uzaklaşmaya başlamıştı. Depolitizasyon dönemlerine özgü bir kültürel doku oluşuyordu. Toplumsal yaşamın gerçeğinden bireyin özlem ve tutkularına dönüş yaşanıyordu. Yeşilçam'da yıllarca sürecek olan seks filmleri furyası başlamıştı. Müziğe ise arabesk yeni yeni damgasını vuruyordu. Hippiliğin etkisi uzun saçlardaydı. Mini etek, apartman topuk modası yaygındı. Almanya umut olmayı sürdürüyordu. Bakkal Necati Güven 501. işçi olarak törenlerle Almanya'ya uğurlandı. Talih oyunlarına rağbet artmıştı. Çünkü hiçbir şey artan geçim sıkıntısını, astronomik şekilde yükselen fiyatları unutturamıyordu. Halkın giderek kabuğuna çekildiği o günlerde Ankara kulisleri hareketli günlere hazırlanıyordu. 1973 yılı başlarken siyasetçilerin de askerlerin de aklında Cumhurbaşkanlığı randevusu vardı. Asker için Çankaya en tepedeki gücü gösterdiğinden dolayı çok önemliydi. Eski asker Sunay'ın görev süresi bitiyordu. Onun yerine yeni bir asker atanmalıydı. En uygun aday da tabii Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler'di. Genelkurmay'ın en tepesindeki komutanlar hemen bir araya geldiler. O toplantıya katılan dönemin ikinci başkanı Orgeneral Turgut Sunalp'e göre Gürler müdahalenin devamlılığını sağlayacaktı. Turgut Sunalp, Genelkurmay ikinci başkanı, ordu Faruk Paşa'nın geçmesini istiyordu. Geçmesin istemesinin sebebi, başta altta yapılmakta olan hareketleri bozmayacak birisinin bulunması lazımdı. Ancak Faruk Paşa veyahut da Faruk Paşa gibi diğer bir kıymetli general bu imkanı sağlayabilirdi. Bu sebeple Faruk Paşa'nın başa geçmesi arzu edildi. Allah gani gani rahmet eylesin. Faruk Paşa da zaten hevesliydi. Tam bu tartışmalar yapılırken hiç beklenmedik bir çıkışla tansiyon yükselmeye başladı. Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur gücünü ortaya koydu. Eğer Gürler Cumhurbaşkanı olursa ben de Genelkurmay Başkanı olmalıyım diyordu. Kendinde bu hakkı görüyordu. En kıdemli komutandı. Yani yasal bir engel yoktu. Ancak bir de o güne kadar hiç bozulmamış bir gelenek vardı. Genelkurmay Başkanı hep karacılardan çıkardı. Batur kıdem geleneği bozar inancındaydı. Gürler'e Cumhurbaşkanlığını bu koşulla destekleyeceğini açıkladı. Ancak Sunay Batur'un bu hevesini kursağında bıraktı. Muhsin Batur, hattı zatında en kıdemli kuvvet komutanı olarak ben de Genelkurmay Başkanı olabilirdim. Olabilirdim ama bir anane var. Yani Cumhurbaşkanıyla da bu konuyu konuştum. İsterseniz ben istifa edeyim dedim. Hayır dedi. Çok üzülürüm dedi. Ama anane var. Bunu yıkamam dedi. Batur red cevabını alınca o kızgınlıkla doğruca Hava Kuvvetleri karargahına gitti. Generalleri topladı. Havacılar bu tarihi fırsatı kaçırmak istemiyorlardı. Komutanlarının ne pahasına olursa olsun arkasındaydılar. Ankara dışındaki büyük birliklerin desteği de telefonla alındı. Bazıları hemen harekete geçelim dediler. Artık gözler Eskişehir hava üssündeydi. Genelkurmay karargahında ise bambaşka bir hava esiyordu. Ordudaki çatlak büyümüştü. Turgut Sunalp, şimdi Genelkurmay Başkanı'nın kimlerden nasıl seçileceği bellidir. Bu bir usuldür. Usulüne göre olması benim için şayanı arzudur. Yoksa kenardan gelecek bir insanın olması değil. İşte bu tartışmalar içinde 9 Şubat 1973 günü Askeri Şura tarihi bir toplantı yaptı. Ve istedikleri Cumhurbaşkanı'nın portresini çizdiler. Tarafsız, partisiz, 27 Mayıs ve 12 Mart'a karşı çıkmamış ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dilinden anlayan bir kişi. Bu öyle bir tarifti ki Cumhurbaşkanı Gürler'den başkası olamazdı. Askeri Şura'nın hesabı açıktı. Gürler'i köşke oturtmak, gelişmeleri ordu adına gözetlemesini sağlamak. Gürler'in 12 Mart rejiminin yarattığı statükoyu koruyacağını öngörüyorlardı. Ancak bu şekilde asker 12 Mart sürecini bitirip kışlaya dönebilirdi. Şimdi geriye bu ince hesabı siyasi parti liderlerine kabul ettirmek kalıyordu. Büyük bir lobi kampanyası başladı. Nabzı ilk yoklanacak kişilerse iki büyük partinin lideri Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel'di. Diğerleri zaten razıydı. Bu görevi de Cumhurbaşkanı Sunay'a verdiler. Bir de not hazırlamışlardı. Bunun adına da muhtıra değil metin denmişti. Gürler'in Cumhurbaşkanı olması tavsiye ediliyor, sonunda da bir oldu bittiyle karşılaşmak istenmediği özenle vurgulanıyordu. İlk randevu ve ilk red cevabı Ecevit'ten geldi. Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı, o aşamada böyle asker dayatmasıyla bir Cumhurbaşkanı seçimine ikimiz de Sayın Demirel de ben de karşı çıktık. En azından demokrasiye geçiş sürecini geciktirebileceği veya yozlaştırabileceği kaygısını taşıyorduk. Yani Faruk Gürler'in kişiliğiyle ilgili değildi itirazımız. Askeri rejimin uzayabileceği veya uzadığı izlenimini vereceği, demokrasiye tam geçişi engelleyebileceği kaygısını taşıyorduk.